Sorularla Sözler programının kıymetli takipçileri, yine bu hafta 30. sözün birinci maksadının sorularının cevaplarına devam ediyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Alaaddin Başar'dan soruların cevaplarını alacağız. Hoş geldiniz hocam.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Hocam ilk sorumuz, hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar, insaniyetin gayetül gayatı teşebbü bil vaciptir, yani vacibül vücuda benzemektir deyip firavunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbab perest, sanem perest, tabiat perest, nücum perest gibi çok envay şirk tayfelerine meydan açmışlar. Bu zevatın fikir ve düşüncelerini ve hak dinlerle olan münasebetlerini kısaca alabilir miyiz?
Tabi felsefi bir konu. Ben de sorularla İslamiye, sorularla Risale-i Nur sitelerinden bir özet bilgi çıkardım. Bunu paylaşacağız seyircilerimiz inşallah. Ben takdim edeceğim yetkililere, yayınlanacak. Evet.
Efendim, diğer bir sorumuz, insaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bil vaciptir, yani vacibül vücuda benzemektir. Bu fikre nereden kapılmışlardır?
Bu fikrin kaynağını üstadımız şöyle ifade ediyor. Firavunluk derecesinde bir enaniyet. Yani öyle bir enaniyet ki firavunluk derecesinde. Çünkü insanın mahiyeti sonsuz aciz, fakir, nakstan yoğrulmuş. Böyle bir mahiyeti vacip, kadim, baki bir mahiyetle karıştırmak ancak ya mecnunluktur ya firavunluktur. Üstadımız firavunluk derecesinde bir enaniyet tabirini kullanıyor. Yalnız şu var tabi, üstadın bir cümlesini getirdim. Buyuruyor ki bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olmaz. Şimdi bunu diyen şahıslar hemen kafir damgasında vurmamız doğru değil. Söz malum da. Çünkü vacib vücuda benzemek isteyen bir kimse vacib vücuda inanıyor demektir. Yani inanmadığı bir zata nasıl benzemek isteyecek? Değil mi? Onun için mutlak imansız manasında bunlara küfür isnat etmek doğru değil. Ama en güzel ustaz buyurmuş, firavunluk derecesinde bir enaniyetlere sahipler ve yaptıkları düşünceleri fevkalade yanlış. İkisini karıştırmamak lazım birbirine. Evet.
Teşekkür ederiz hocam. Enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbat perest, sanem perest, tabiat perest, hücum perest gibi çok envai şirk tayfelerine meydan açmışlar. Esbat perest, sanem perest, tabiat perest, hücum perest bunlar farklı davalar mıdır? Örnek verilen felsefe dahilerinden hangileri bu yollardan gitmişler?
Yani yol olarak düşünürsek hiçbir bu yollardan gitmemişler. Evet. Onun kendi yolları, kendi felsefeleridir. Yani kendi şahsi düşüncelerinden başka bir şey itibar etmezler. Yalnız nefis perest oldukları için, enaniyetlerine fazla güvendikleri için fikirlerine, bu öyle bir noktaya varıyor ki kendilerini malik addediyorlar. Kendilerini bütün işlerinde hür ve müstakil kabul ediyorlar. Bu anlayışla aleme bakıyorlar. O zaman kainata da bunu sirayet ettiriyorlar. Her şey kendine malik. Her şey dilediği gibi hareket eder. Tabi olarak hareket eder. İşte ağacın meyve vermesi tabidir gibi. Yani tabiat perestlik olsun diğer bütün cereyanların altında, yanlış düşüncenin altında insanın nefsine olan bu yanlış kanaati, yanlış itimadı var yani. Yani kendini kendine malik sayınca bunu eşyaya da sirayet ettirmişler. Tabiat perestlik buradan çıkmış. Tabiata tesir vermişler. Nasıl ben kendi irademle işi görüyorum? Tabiat da kendi tabi olarak yapıyor bu işleri. Demiş, tabiata bir uluhiyet isnat etmişler sanki. Bu manada bakılınca bunlar müstakil cereyanlar değildir. Fakat hepsinin kaynağında enaniyetin yanlış değerlendirilmesi ve bunun kainata da sirayet ettirilmesi, o şekilde alemin değerlendirilmesi yatıyor. Yoksa arz ettiğim gibi en başta, bunların hiçbirisi hiçbir akole bağlı değiller. Bunlar müstakil akıl değillerdir bunlar. Müstakil farklı görüşlerdir. Hepsinin temeli de burada dayanır. Felsefeci sadece kendi fikrine itimat eder. Diğer felsefeciye de değil. Dolayısıyla bunları bu grupların birine sokmamız doğru değil. Sokamayız.
Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yeni bir soru. O dahilerin bazılarının kurtulma ihtimallerinin olduğu bilinmektedir. O dahiler hangileridir? Ayrıca bunların içerisinde nebi olma ihtimali olanlar var mıdır?
Olabilir. Allah bilir. Şimdi bu dahi insanlar bir peygambere kavuşamamışlarsa, bir kitaba, ilahi bir kitaba muhatap olamamışlarsa, hakikatleri kendi fikirleriyle bulmaya çalışmışlar. Demek fikirlerine samimi olan, bu hakikati aramada samimi olan insanlara Cenab-ı Hak onun mükafatı olarak hakkı buldurmuş. Yani doğruyu buldurmuş, doğruya da girmişler. Bunlar kimlerdir? Üstadımızın bir cümlesini okuyacağım. Şöyle buyuruyor. Ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Evet, iki yolun, mağduf ve dalin yolu. Hatarları pek çoktur. Kıştır daim, güz, yazı. Yüzde biri kurtulur, Eflatun, Sokrat gibi diyor Lemaat'ta, sözlerde. Demek ki üstadımız bunların kurtulduklarını, ehl-i necat olduklarını ifade etmiş oluyor. Kaldı nebi olmak meselesi. Onu biz bilemeyiz. Mümkündür. Ama vaki midir onu bilemeyiz. Biz ancak bu zatların büyüklüklerini, ehli necat olduklarını, salih olduklarını söyleyebiliriz. Ötesine geçemeyiz. Bu konuda söz Allah Resulü'nündür. O da Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bize bildirirse biz de bunları o zatları öyle tanırız. Yoksa bu halde bir şey söyleyemeyiz. Evet.
Teşekkür ederiz. Yeni bir soru. İnsaniyetin esasında münderiş olan az ve zaaf, fak ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu setletmişler. İzah eder misiniz?
Bir defa felsefecileri bir tarafa bırakalım. Cümlenden şunu anlıyoruz. Ubudiyetin insanın kulluk yapmasının, Cenab-ı Hakk'a kulluk etmesinin, onun emri dairesine hareket etmesinin en büyük manisi neymiş? İnsan kendi acizliğini, fakirliğini, naksını bilmemesi, unutması. Bunları unutması biz ubudiyet yolunu kesiyormuş. Bunun zıddı nedir? İnsan kendini güçlü, kuvvetli, müstakil, tedirgin yapabilir bir varlık vehmetmesi. Böyle bir insan ubudiyet yoluna girmez. Şimdi onun için kısaca bir aciz, fakir, naksından da bahsedelim. Çok geçer nurlarda. Çünkü bunlar kulluğun temel rükünleridir, esaslarıdır, yani temelidir. Aciz deyince güç yetirememek. Her varlık mutlak acizdir. Biz insandan konuşalım. İnsan mutlak acizdir. Bu acizi anne rahminde, nutfe halindeyken seyredelim. Nutfedir kendisi, bir damla su içinde. Alaka olmaya muhtaçtır ama bunu yapmaktan acizdir. Nutfe kendisi alaka olamaz. Alaka olunca mudga olacak, oca çıkmaktan mahrum, acizdir. Yani gücüyle hiçbir mertebeyi kat edemez. Bütün mertebeleri 9 aylık dönemde, bunlar ana mertebelerdir. Tali bölümler elbette var. Her an yeni bir halden geçiyor insan. 9 ayda dünyaya gelecek hale geliyor. Bütün bu safhaların hiçbirinde insan gücünün hiçbir tesiri yok. Dünyaya geliyor, bütün kainat ona hizmet ediyor. Burada da hiçbir tesiri yok. Ne güneşin doğmasında, ne bulutun gelmesinde, ne yağmurun yağmasında, ne gecede, ne gündüzde. İnsan mutlak acizdir yani. Bütün bunları bilen insan, kudretin hayatsız olan Rabbine iltica eder. Yine insan mutlak fakirdir. İkisi yakın birbirine zaten. Yakın, şu manada yakın. İnsan hem sonsuz aciz hem sonsuz fakirdir. Aciz olduğu şeyler malum, az önce saydım. İnsan bir şeye muhtaçsa ona fakir diyoruz. Onu yapamayışına da aciz diyoruz. Basit bir örnekle geçelim. İnsan göze muhtaçtır, buna fakir diyoruz. İnsan göz yapamaz, bu da aciz oluyor. İşte insan ağaç yapamaz, ağaca muhtaçtır. Güneş yapamaz, güneşe muhtaçtır. Böyle sonsuz insanın acizi ve fakiri vardır. Bir de naksı vardır. insanın noksanlığı vardır. Buna kusur da diyoruz da, naks ve kusur. Diyelim işte uyumak bir noksanlıktır değil mi? Yorulmak bir noksanlıktır. Unutmak bir noksanlıktır. Cenab-ı Hakk'ın verdiğinin hepsinde münezzehtir. İnsan iradesi cüzidir. O da bir noksanlıktır. Bir anda kişi irade edemez. Bunlarla Cenab-ı Hakk'ın kemalini insan ayına oluyor. Ben bir anda iki şeyi irade edemiyorum. Cenab-ı Hak kalsiz işle birlikte irade ediyor ve yaratıyor. Ve onun kemalini ne hayran olmakta, metüsen etmekte hareket noktası ne oluyor? İnsanın naksı ve fakrı, naksı oluyor. Naksı ve kusuru oluyor. Bunlar yerinde kullanırsa kamil bir mümin olur. Yerinde kullanılmazsa Allah olursa Nemrut'a Firavun olur. Evet.
Hocam yeni bir soru. Tabiata saplanıp şirkten tamamen çıkamayıp şükrün geniş kapısını bulamamışlar. İzah eder misiniz?
Şimdi az önceki konuyla ilgisi var. Bu aynı şeyde şöyle bir ifade geçiyor. Enaniyetten neşet eden şirki hafif katılaştığı zaman esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfür inkılap eder. Bu dahi devam ederse taatiyle yani halıksızlığa incirad eder. Şimdi soruda tabiat sabrını şirkten tamamen çıkamayıp. Şimdi burada insan kendini kendine malik vehmetti mi o zaman tabiattaki her şeyi de kendine vehmediyor. Her şeyin tabi olarak meydana geldiğini iddia ediyor ya zannediyor. Buradan bu bir şirki hafidir yani. İnsan kendini kendine malik kabul etmesi şirki hafidir. Gizli şirk yani. Asıl şirk Cenab-ı Hakk'a şerik koşmak, puta tapmak gibi. Bir de hafif şirk var. Üstelik riyaya şirki hafi deniyor diyor mesela. Yani Allah'ın rızası yerine başkasının teveccühüne talip olmak değil mi? Şirki hafi oluyor riya. Aynı şekilde sebeplere tesir vermek de şirki hafi. Yani buna çünkü havlu kuvvet ancak Allah'ındır. Değil mi? Hakikat bu. Neye tesir versek Allah'ın kudret sıfatına şerik koşmuş gibi oluyor Allah mahfuz insan. Mesela insan kendine malik değildir, bütün mülk Allah'ındır. Neye malik nazara baksa Allah'ın malik ismine şerik koşmuş gibi oluyor. Bundan şirki hafi deniyor. Bu diyor ustadımız katılaşırsa o zaman esbab şirkini inkılap eder. Sebeplere bu sefer aynı şeyi verir. Sebepler kendi kendine yapıyor bu işleri gibi. O zaman Allah'ın nimetlerini esbaba taksim eder. Karun gibi diyor ustad buna misal olarak. Karun malum işte çok fakir geçerim oraları. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla zengin oluyor. Bir ilme kavuşuyor. Buna kimya ilmi diyenler, iktisat ilmi diyenler Allah bilir. İlmi kimya diyenler de var. Bir ilim vasıtasıyla bir anda çok kısa zamanda zengin oluyor. İşte zekat istendiğinde ben kendim kazandım diyor. Kendi ilimle kazandım. Allah'ın ihsanına kendi ilmine şerik koşmuş oluyor. Allah muhafaza. Bilal, evet.
Teşekkür ederiz.
Da şunu da söyleyeyim, bu yani şerik koşuyor ama şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Şükür de edemiyor yani nimetlere. Onu söyleyeceğim son olarak. Niye demiyor? Çünkü mesela bir insan bir meyveyi ağaçtan koparıyor, yiyor. Değil mi? Şimdi tabiat öylesi olsa diyecek ki tabiat yaptı bu elmayı, tabiata teşekkür edecek. Esbab öylesi olsa ağaç yaptı diyecek, ağaca teşekkür edecek. Bu adam ne ağaca teşekkür ediyor ne tabiata teşekkür ediyor. Şükür kapısı kapanıyor buna. Niye? Vicdan bırakmıyor. Vicdan diyor ki bu elmayı ne ağaç yaptı ne tabiat. Kim yaptı ona da cevap aramıyor. Allah demeyince hiçbir şey de demiyor. O zaman şükrün kapısını kapanmış oluyor kendine. Evet. Şükürsüz bir hayat yaşıyor. Hayvan gibi Allah muhafaza. Düşünmeden kendi ifadesi bu sefer hayvan gibi yutar diyor nimet-i ilahiyeyi. Hayvan gibi düşünmeden, tefekkür ve teşekkür etmeden yutar.
Teşekkür ederim.
Evet.
Yeni bir soru. Diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolunu şaşırdığı içindir ki ene kendi dizginini eline almış, dalaletin her bir nevine koşmuş. İzah eder misiniz? Dalaletin kaç nevi vardır? Ana hatlarıyla öğrenebilir miyiz?
Daha önce de ifade edilmiş, ustadan nakletmiştik. Dalalet fikridir diyor ustadımız. Yani fikri yanlışlıklara dalalet deniyor. Zulümet kalbidir. yanlış itikatlara da zulümat deniyor. Kalp işidir o. İsraf cesededir buyuruyor. Şimdi yanlış fikirler, sapık fikirler dalalet olunca ne kadar yanlış fikir varsa hepsi dalalete girer. Bunun sayısı yoktur yani. Mesela fizik aleminde hakikatler da ittifak edilir. Mesela dünyanın güneşten uzaklığı ne kadardır? Değil mi? Burada ittifak edilir.
Evet.
Atmosferin kalınlığı ne kadar ittifak edilir fiziki meselelerde. Ama bu kainatı kim yaratmıştır? Bir yaratan vardır mı? Kimdir? Sıfatlı isimler nelerdir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm ötesi bir alem var mıdır? Varsa neresidir? Metafizik dedikleri. Bu olayların hiçbirinde akıl tek başına bir hüküm veremez. Veremeyince ya vahye tabi olacak veya enesine tabi olacak. Enesine tabi olduğu zaman da o eneden birbirine muhalif sonsuz derecede farklı fikirler çıkar. Hepsi yanlıştır. Hepsi dallet. Onun için dalletin sayısı yoktur yani çeşidinin. Burada Kınazade'nin meşhur sözü var. Ara hatırlıyoruz. Buyuruyor ki iki nokta arasındaki doğru tektir. Düz çizgi bir tanedir. Ama eğri çizgiler sonsuzdur diyor. Çok güzel bir söz yani. İki nokta arasında bir tane düz çizgi olur. Ama eğri çizgiler sonsuzdur. Şimdi o düz çizgi sırat-ı müstakimdir. Onun dışındaki bütün anlayışlar, bütün inançlar hep dallet uğruna girer.
Evet. Teşekkür ederiz. Evet, yeni bir soru. Enenin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşbin ama bunu alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. Bu yarısından maksat ne olabilir? Bu yarı nispet asırlar itibariyle değişir mi?
Daha önce de demiştik, kısaca söyleyelim. Şecere-i zakkum, şecere-i zakkum değil mi? Ustad böyle ki, iman bir tuğba-i cennet çekirdeği taşıyor, değil mi?
Evet.
İman. Küfür de dalalet tohumu saklıyor buyuruyor. Tabi iman ameli meyve veriyor. Cennete imanla gidilir, sebep odur. Oradaki dereceler amelle tahakkuk eder. Onun için ameller cennet ağacı olarak tezahür edecek ahirette. İsyanlar da Allah'ın olursa cehennem ağacı, şecere-i zakkum olarak tezahür edecek. Şimdi bunların yarıdan nasıl buyurdu geçti orada, alem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. Bu yarıdan fazladan maksat ben kanaatimce çokluk ifade ediyor yani çoğu insan. Ayette de hep çoğu ifadesi geçer yani. Çoğusu inanmadılar, çoğusu itaat etmediler gibi. Çokluk ifade ediyor. Yoksa %50 diye anlasak bunu yani insan tarihinde 150'den fazla hidayet ehlinin olduğu dönem yok. Daima sapık fikirle yanlış düşünceler daha fazla olmuş. Ama nispet değişmiş. Elbette bugün dünyada Müslümanların sayısı bellidir, inanmayanların sayısı bellidir. Dolayısıyla yani %50 manasında yarıdan fazla diye anlarsa da öyle olmaz. Bu kainattaki bir fıtri kanun da sanki böyle gibi görünüyor yani. Çünkü kainatta da cansızlar canlılardan fazladır. Canlılar içinde bitkiler hayvanlardan fazladır. Hayat sahipleri içinde hayvanın insanlardan fazladır. İnsanlar içinde de inanmayanlar, sefaat ehli, kamil müminlerden fazladır. İlahir. Bu şekilde sanki bir piramit gibi yukarı doğru azalarak gidiyor. Fazlayı %50 diye anlamıyorum, çok diye anlıyorum. Evet.
Evet. Nübüvvetin hayat içtimaiyedeki düsturu neticelerinden ve şems ve kamerden tut ta nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın imdadına, hatta zerrat-ı tamiye hücerat-ı bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-ü teavil, kanun-ü kerem, namus-ü ikram nerede? Felsefenin hayat içtimaiyedeki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suistimallerinde neşet eden düstur-ü cidal nerede? Evet, düstur-i cidali o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki hayat bir cidaldır diye eblehane hükmetmişler. İkinci misali detaylı olarak izah eder misiniz? Ayrıca düstur-i teavun, kanun-i kerem ve namus-i ikram tabirleri ne anlama geliyor? Vahşi hayvanların fıtratlarının suistimali ne demektir?
Şimdi Nübüvvet'in düstur neşirlerinden biri neymiş? Tabim kanunu, yardımlaşma kanunu. Bu kainatın esasında böyle, yani kainata yardımlaşma vardır. Hani bütün kainatı hükmeden fıtrat kanunları vardır. İnsan bu kanunlara uyduğu takdirde muvaffak olur, aksi halde ustan tabiyle fıtrat ona cevap öyle verir, yani muvaffak olamaz. Bu fıtrat kanunlarından birisi de yardımlaşmadır. Yani fıtratta yardımlaşma vardır. Düsturu tabim, düsturu kerem, namus ikram. Buna yakın mana taşırlar. Kerem yücelik demek, ikram da bağış demek, tabim yardımlaşma. Bu kendi ustanın misalini verelim. Şems ve kamerden tut tane batat hayvanatı imdadına. Çünkü güneş ve ay bize hizmet ediyor değil mi? Evet. Bir de birbirlerine yardım ediyor. Çünkü güneş, ayı ve dünyayı beraberce kendi etrafında çeviriyor değil mi? Bu bir yardımdır yani. Güneş dünyayı çeviriyor, dünya da ayı etrafında çeviriyor. Ondan sonra nebatat hayvanat imdadına koşuyor. Hayvanat insanların imdadına koşuyor. Yediğimiz gıdalardaki gıdalar hücrelerimizin imdadına koşuyor. Üstad bunu niye sayıyor? Bu cansız eşya, bu nebatat, hayvanat, yardımlaşma düsturunu bu kadar hassas tabircez uygularlarsa, insanlar yardımlaşmazlarsa birbirleriyle, düşmanlık ederlerse, birbirlerine efendim söyleyeyim, haksızlıkla zulmederlerse nasıl olur bir şey? Cemadat kavrasın da teavünü insan kavramasın, hayvanat yardımlaşsınız, insan yardımlaşmasın, nasıl olur bu diye. Sanki bir sitemvari, ibretli bir tablo önümüze konmuş oluyor. Bunu o kadar, evet, ileri götürmüşler de hayat bir mücadeledir demişler, cidaldir demişler. Ustad bunu genç cidal diyor, başka yerde girmeyeceğim ona. Hayat mücadele olmadığı bellidir. Hayat yardımlaşmadır. Bunun en güzel örneği insandadır. Organlarımız arasında yardımlaşma vardır değil mi? Cidal yoktur, yardımlaşma vardır. Dolayısıyla bunu böyle anlamak kainatın fıtrat kanununa muhaliftir. Sorunun devamında şöyle sordunuz. Vahşi hayvanların fıtratlarının suistimali ne demektir? Yani bu yardımlaşmayı bırakıp da birbirini kırmak, birbirini kavga etmek ancak vahşi hayvanlara yakışır diyor Üstad. Onlar da diyor, fıtratlarını suistimal ettiklerinde bu yanlışı yaparlar. Peygamber'in fıtratları nedir? Üstad Mesnevi'de izah ediyor bunu. Buyuruyor ki bu vahşi hayvanların helal rızıkları ölmüş hayvanlardır diyor. Ölmüş hayvanlar fıtraten o canlı hayvanları diyor şey yapmak, yemeleri şeriat fıtriyece yasaktır onlar, haramdır diyor. Bu haram bir zamanda manada haram değil, fıtraten yasaklanmış demek. Bu harama riayet etmesi ne olur? İşte dünyada cezasını görür. Ustadımız buna mesnede iki tane örnek veriyor. Buraya girmeyeceğim. Ancak onlara yakışır diyor yani. Vahşi hayvanlara yakışır bu. İnsana yakışmaz. Evet.
Evet, yeni bir soru. Nübüvvetin tevhid ilahi hakkındaki netayici aliyesinden ve düsturu galiyesinde, yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek ki tek zatın icadıdır diye olan tevhid karane düsturu nerede? Eski felsefenin bir düstur itikadiyesinden olan birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder. Diye gani alel itlak ve kadir-i mutlakı aciz vesaite muhtaç göstererek bütün esbaba ve vesaite rubiyette bir nevi şirket verip Halık-ı Zülcelal'a akl-ı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülküne esbaba ve vesaite taksim ederek bir şirk-i azime yol açan şirk alut ve dalalet pişe o felsefenin düsturu nerede? Hükemanın yüksek kısmı olan işrakiyum böyle halt etseler maddiyum, tabiyum gibi aşağı kısımlar ne kadar halt edeceklerini kıyas edebiliriz.
Evet. Şimdi iki görüş burada önümüze konuldu. Birisi nübüvvetin görüşü şeyi, tarzı diyelim, esası. Her birliği bulunan yalnız birden sudur eder. Bu nübüvvet yoludur. Birliği olan birden sudur eder. Bir de birden ancak bir sudur eder. Bu da Meşayyun'un görüşü, felsefenin Meşayyun grubunun görüşü. Her birliği birden ancak her birliği bulunan yalnız birden sudur eder. Bunu en basit terkipten başlayarak kısaca açıklamaya çalışalım. Mesela hidrojen, oksijen değil mi? Bir araya gelip ne oluyor? Su oluyor. Bu birliktir işte o.
Evet.
Birliktir yani. Bu birden su diyor. Yani hidrojeni yapan başka, oksijeni yapan başka olmaz. O demek yani. O da birlik vardır madem. O birden sudur eder. Bir zat oksijen hidrojenini cem etmiş değil mi?
Evet.
Ve bir su yaratmıştır Cenab-ı Hak.
Evet.
O birlik bu şekilde şey yapmak lazım, anlatmak lazım. Bunun geniş ileri misali kendi simamız var değil mi?
Evet.
İki göz, iki kulak, işte ağız, burun ama tümü sima diyoruz değil mi? Yüz diyoruz sima.
Evet.
O birdir o. Bir olunca o da birden sudur eder. Yani o simanın gözü yapan başka, kulağı yapan başka olmaz. Değil mi? İnelim ruha, ruh dedim, akıl, hayal, hafıza, muhabbet, korku. Bu da hepsi bir ruhtur bunlar. Korkuyu veren başka, hafızayı veren başka, akıl veren başka, vicdanı veren başka olamaz. Güneş sistemine bakalım. İşte Merkür, Venüs, İlahir, 12 gezegen, bir güneş sistemi olmuş. O da birdir. Değil mi? Birlik vardı orada. Onu da bölemezsin. Merkür yapan başka, Venüs yapan başka olmaz. Birliği bundan birden söyledi. Hülasa kainat bir tek şeydir. Onda iştirak düşünülemez. Hepsi bir zatın eseridir. Bu şey yolu, nübüvvet yolu. Şey diğerine gelince birden ancak bir sudur eder. Bu işte Meşayun, Aristo'nun öncülük ettiği Meşayun grubunun görüşü. Birden bir sudur eder, yani bir olan yaratıcı diyorlar. Ancak bir tek şey yaratmıştır. O da nedir? Akl-ı evvel. Akl-ı evvel demişler. Allah sadece akl-ı evvel yaratmıştır. O kadar. Sonra işe karışmamış haşa. Akl-ı evvel de akıl-ı saniye yaratmış. Akıl-ı saniye, halbuki yaratıcı olmak için sonsuz kudret lazım. Sonsuz ilim lazım. İlahir. O zaman sonsuz kudreti, ilmi, iradeyi 10 tane akla taksim etmiş oluyor. Onu da sonsuz oluyor yani. Bir de benim aklıma şu geliyor yani, soru olarak yani. Tabii hayatta delilik, soralım. Yani niye 10 da 9 değil, niye 8 değil, niye 11 değil? Yani 10'u nereden çıkardınız yani? Yani bir semavi ferman olmasa, bir peygamber bildirmese, yani Cenab-ı Hak 10 şey yaratmış sırayla, bunu nereden akıl burada konuşamaz akıl? Tahminden, vehimden bir şey geçmez. Ama işte hakkı bulamayan batıla sapar. Burada da tevhidden sapan şirke düşüyor. Bir tek halika mukabil 10 tane aklı kabul etmişler. Daha ilerisi işte esbab adedince şerikler kabul etmişler. Öyle gitmiş. Tevhidden sapınca hassiz şerikler ortaya çıkmış. İşte burada 10 tane var. Şeyde, Aristo'nunkinde 10 ile haşa haşa. Evet.
Evet, yeni sorumuz hocam.
Bir şey geçti orada, bir tabir daha geçti.
Bize bir ayrıca...
Yok, bir tabir daha geçti.
Ne demektir?
Onu açıkladık onu. Hükemanın yüksek kısmı olan işrakın böyle halt etseler, maddiyin tabiyin gibi aşağı kısımların ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Hı. Sorunun son kısmı öyleydi. Onu da kısaca konuşalım. Yüksek kısmı deyince, yani... Yani aşağılara göre yüksek.
Evet.
Değil mi? Aşağılara göre yüksek. Yüksek kısmı. Çünkü niye aşağılar kimlerdir? Tabiat perestler, materyalistler, müşrikler. Değil mi? Bunlar aşağı kısımlar. Buna göre bunlar hiç olmazsa diyorlar ki bir yaratıcı var. Ama o da akıl saniye yaratmış. Evvelce sadece. O da akıl saniye yaratmış. Böyle gitmiş. Bir yaratıcı kabul etmek. Yani o aşağılara göre yüksekliktir yani. Zatında yükseklik değil de aşağılara göre yükseklik. Yani maddi yuna, tabi yuna, müşriklere göre yaratıcı kabul etmek bir üstünlüktür.
Evet.
Evet.
Yeni bir soru.
Nesi yok efendim? Mevzu yok.
Her şeyin, her zihayetin neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise,
bu esas bu.
Kâine ait neticeleri, tatılma bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu, mahsa hakikat olan düsturu hikmet nerede? Felsefenin her bir zihayetin neticesi kendine bakar. Veyahut insanın menafiine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice tutmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz, hikmet-i müzahrefe düsturları nerede? Şu hakikat 10. sözün 10. hakikatinde bir derece gösterildiğinden kısa kestik. 4. misali detaylı olarak izah eder misiniz? İlgili ayetin yeri, tefsiri ve konumuzla münasebeti ve sonraki cümle ile ayet arasındaki münasebeti izah eder misiniz?
Evet. Şimdi bir de sorunun başını sadece hatırlayalım.
Nübüvvetin düstur hakimesinden her şeyin, her ziyaretin neticesi ve hikmeti kendine ait.
Kendine ait. Evet.
Sahnine ait neticeleri...
Günlerdir.
Evet.
Şimdi her şeyin bir kendine bakan ciheti var. Değil mi? Mesela kendine bakan ciheti işte elma ağacıdır, bu elmadır. Değil mi? Veya bir hayvan misal veririm. İşte bir kuşun kendine bakan ciheti işte Allah'ın hayat verdiği, kanat taktığı, uçmakla nimetlendirdiği, şenlendirdiği bir var mahlukudur. İşte kendine bakan ciheti yumurtadan şu kadar zamanında teşekkür eder. İşte şu kadar ömrü vardır, rızkı şudur, şu özellikleri vardır. Bunlar kendine bakan ciheti değil mi? Ama Halık'ına bakan ciheti, Cenab-ı Hak esmasına ayın olma ciheti. Cenab-ı Hak onun yumurtasından bütün tohumu, kuşun bütün özelliklerini cem etmişti. Değil mi? Onun Fettah ismini açtı. O cansız yumurtayı bugün havada uçan şekle getirdi. Onu da şu esmasını tecelli ettirdi, kemalini tecelli ettirdi. Ona mühkem melekler yarattı. Onlara onun temaşa ve tefekkür ettiriyor. Zaten insan ise bir de ahirete bakan ciheti var. Ona cennet ve cehennem hazırlamış, iradesini doğru ya yanlış kullanmışsa. Bu manada baktık mı, Esma-i İlahiye noktasında insanın gayeleri sayılmayacak kadar çoktur. Kendine bakan ciheti birse, Halik'ine bakan ciheti binlerdir. Binlerdir. Devam edelim inşallah.
Peki. Programımız burada sona ermiştir. Gelecek programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.